Ayrım 26.
Bu nedenle adı telaffuz bile edilmemişti. Orgeneral Akın 2. Ordu'ya atanmıştı. Ancak junta virüsü bir komutanın kanına girmeye görsün. Tarih 13 Nisan 1978. Yer 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı Konya Ordu Evi. Orgeneral Veci Akın'ın konukları var. Özel Harp Dairesi'nden Genelkurmay istihbaratın başına gelip 1977 juntasıyla emekli edilen Recai Engin konuklar arasında. Kara Harp Okulu Komutanı Sami Kara Mısır, dipnot. Sami Kara Mısır Seferberlik Tetkik Kurulu'nun ilk komutanlarındandı. Emekli olduktan sonra 1983 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Zephyros Oteli yakınlarında bir kampta CIA ve Suudi Arabistan İstihbarat Örgütü'nün denetiminde Suud askerlerine eğitim yaptırdığı MIT tarafından saptanınca Kuzey Kıbrıs'tan kovuldu. Daha sonra Suudi Arabistan şirketi Faysal Finans Kurumu'nun Faysal Eğitim Yardımlaşma Vakfı'nın FEY başkanlığını yaptı. 10 Ekim 1993 tarihinde Refah Partisi'ne kaydoldu. Özel Harp Dairesi Komutanı Albay İsmail Hakkı Özkan, Eğridir Komando Okulu Komutanı Aşir Öz Özer, dipnot. 12 Mart darbesinin ünlü komutanı Faik Türlü'nün damadı. Suat Aktolga gibi subayların yanında iş dünyasından da iki tanınmış isim vardı. Sakıp Sabancı ve Halit Narin. MİT toplantıyı rapor edince 2. Ordu Komutanı Orgeneral Veci Akın İzmir'de NATO karargahında kızağa çekilecekti. Dipnot, yıllar sonra Konya toplantısına katılan komutanlardan Veci Akın, Aksigorta Yönetim Kurulu üyeliğine, Namık Kemal Ersun İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine, Suat Aktolga, Lassa dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Akbank Yönetim Kurulu üyeliğine geleceklerdi. Generaller yıllar sonra Sabancı Holding'de buluşacaklardı. Burada bir ayrıntıyı not etmek gerekiyor. 1970'li yıllarda TSK içinde Konya'daki 2. Ordu Komutanlığı çok önemliydi. Genelde 2. Ordu Komutanları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getiriliyordu. Ancak bu teamül daha sonraki yıllarda değişecek, İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı daha fazla önem kazanacak ve buradan Kara Kuvvetleri Komutanı olma teamülü başlayacaktı. Bunun nedeni İstanbul sermayesinin ordu içindeki gücünün artmasıydı. Ne tesadüftür 1960'lı 1970'li yıllardaki junta hareketlerinin pek çoğunda Özel Harp Dairesi'nin komutanları yer alıyordu. Hep söylendiği gibi Özel Harp Dairesi küçük bir karargah ise ve amacı da sadece işgal durumunda düşman kuvvetlerine sabotaj yapacak örgütlenmeyi sağlamaktan ibaretse, bu özel harpçi komutanlar neden hep juntaların içindeydi? Yoksa söylenenlerin tersine Özel Harp Dairesi kontur gerillanın merkezi miydi? Yoksa Özel Harp Dairesi 12 Mart öncesi ve sonrası 1977 seçimleri öncesi ve sonrası birçok provokasyonun tertipçisi miydi? Başbakan Ecevit MİT'e güvenmiyor ve teşkilata çeki düzen vermek istiyordu. Gerçi MİT Ecevit Başbakan olur olmaz dosyasını yırtmıştı. Dipnot Milliyet 26 Şubat 1988. Ecevit'in MİT'e güvenmediğinin en somut örneği şuydu. Başbakan Ecevit'in bir özelliği vardı. Bazı gazetecilerle çaylı toplantılar yapar, Türkiye'yi ve dünyayı değerlendirirdi. Birkaç kez Marmara Köşkü'nde toplantı yapıldı. Sonra Ecevit birden köşkte gazetecileri toplamaktan vazgeçti. Nedeni MİT'in orayı dinlediğiydi. Başbakan Ecevit, müsteşar emekli Orgeneral Hamza Gürgüç'ten memnun değildi. MİT müsteşarlığına emekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün getirilmesini MGK'ya kabul ettirdi. Ersöz 13 Temmuz 1978 tarihinde görevine başladı. Daha önce görmüştük, Adnan Ersöz'ün Kara Kuvvetleri Komutanı olmasını dönemin Başbakanı Demirel istememişti. İşkenceci Hiram Abbas. Hiram Abbas ve arkadaşları o günlerde oldukça sıkıntılıydı. Adnan Ersöz'ün solcu olduğu ve MHP tandanslı teşkilat mensuplarını MİT'ten atacağı dedikoduları kulaklarına gelmişti. Sonunda korktukları başlarına gelecek, Müsteşar Ersöz MHP içindeki ülkücüleri dağıtmaya başlayacaktı. Başbakan Ecevit özel olarak Mahir Kaynağ'ın teşkilattan atılmasını istiyordu. Kışkırtıcı ajanların MİT'ten temizlenmesini istiyordu. Bu arada MİT'ten yoğun istifalar yaşandığı bilgileri basına sızıyordu. Dönemin İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'ın MİT'ten ayrılmaları istifa değil, partizan olan bazı kişilerin istifaya zorlandığı şeklinde açıklıyordu. Özaydınlı'nın iddiasına göre bu kişiler Aydınlık Gazetesi'ne bilgi ve fotoğraf veriyorlardı. 12 Temmuz 1978 tarihinde Aydınlık Gazetesi'de İstanbul'daki merkezini polis bastı. Gazete 7 Ağustos günü haberi patlattı. İşte kontur gerilla şefleri. İlk sırada Nuri Gündeş vardı. Bir gün sonra 8 Ağustos günü Aydınlık'ın manşetinde Hiram Abbas vardı. İstanbul'daki bütün provokasyon ve tertiplerin ardındaki beyin M. Hiram Abbas. CIA ve MIT adına faik türüne danışmanlık yapıyor. İstanbul Kontrgerilla Karargahı ile CIA ve MIT'in irtibatını sağlıyordu. Gemi batırma olayları, El Rom olayı, fırtına tatbikatları gibi tertip ve saldırılar Hiram Abbas'ın başı altından çıktı. Hiram Abbas operasyon ve işkence hastası. Görevli olmadığı halde 12 Mart'taki bütün baskınlara, operasyonlara en önde katıldı. Provokasyonları yönetti. Yeni işkence yöntemleri geliştirdi ve bu yöntemlerin uygulanmasına bizzat katıldı. Aydınlık gazetesinin yayını üzerine Necati Zincir Kıran Günaydın gazetesindeki başyazısında Hiram Abbas Orta Doğu'nun en önemli casusuydu. Aydınlık gazetesine böylesine önemli bir casusumuzu ortaya çıkardığı için kınıyorum diye yazıyordu. Hiram Abbas gazeteye manşet olmasına üstelik fotoğrafının yayımlanmasına çok kızmıştı. Yıllarca gizliliğe dikkat ettiğini söylüyordu. Yine deşifre olmuştu. Kimliğini korumak için Ali Çankaya'nın hazırladığı Mülkiye ve Mülkiyeliler Tarihi kitabına bile biyografisini göndermemişti. Ali Çankaya yine de Hiram Abbas'ın biyografisini kitabına alıyordu. Hilmi Abbas ile Fatma Hanım'ın oğludur. 1932'de İstanbul'da doğdu. 1952'de Saint Joseph Fransız Lisesi'ni İstanbul bitirdi. SBF'den mezuniyetini müteakip tayin edildiği İstanbul Maiyet Memurluğu'nda bir süre bulunup silah altına alındı. Yedek teğmen rütbesiyle terhis olduktan sonra tekrar İstanbul Maiyet Memurluğu'na döndü. Eylül 1961'de Dışişleri Bakanlığı teşkilatına girdi. Bir süre bu teşkilatta çalışıp tespit edilemeyen bir tarihte Batum Başkonsolosluğu muavinliğine getirildi. Bu görevden ne zaman merkeze döndüğü belli değildir. Yine bir süre merkezde Kıbrıs Yunanistan Dairesi'nde çalışıp 6-1-1966'da Atina Büyükelçiliği'nde ikinci katipliğe, 27-9-1969'da da merkezde bir göreve getirildi. Halen Nisan 1970 merkezde çalışmaktadır. Evli olup cinsleri tespit edilemeyen iki çocuğu vardır. Haziran 1968. Fransızca bildiği sicilinde yazılıdır. Tamamlayıcı bilgi için muhtelif tarihlerde kendisine yazılan 5 mektuba mantıkla bağdaştırılması mümkün olmayan bir takım sudan bahaneler ileri sürmek suretiyle cevap vermek nezaketini ve izanını göstermemiştir. Resmi 1952-57 yıllarından birine ait olup SBF arşivinden alındı. MIT'te çalıştığı bilgisini yine de saklamayı becermişti. Ali Çankaya Dışişleri Yıllığı'na bakarak Hiram Abbas'ın biyografisini kaleme almıştı. Ancak bilmiyordu ki yıllıktaki bilgiler Hiram Abbas'ın gittiği ülkelerde deşifre olmaması için bilerek yanlış yazılmıştı. Adını basına kim sızdırdı? Hiram Abbas ve Nuri Gündeş neden gazeteye manşet oldular? 12 Mart operasyonları sırasında MIT İstanbul Bölge Başkanı Turan Deniz inisiyatif dışı bırakılmış, MIT elemanları emirleri doğrudan doğruya Memdu Ünlü Türk ve Faik Türü'nden almışlardı. Zaten daha sonra da Turan Deniz Bon'a atanmış, yerine de Nuri Gündeş getirilmişti. Gazeteye bilgi veren emekli kurmay albay Turan Çağlar, adaşı Turan Deniz'in çok yakın arkadaşıydı. İkisi de 1942 Harbiye çıkışlı hava muhabere sınıfındandı. Turan Çağlar arkadaşına yardım etmek için Hiram Abbas, Nuri Gündeş ve bazı MIT'çilerin 12 Mart'ta işkenceci olduklarını gazeteci Nimet Arzağ'a sızdırdı. Turan Deniz yıllar sonra bu yayın aracılığıyla intikam almış oluyordu. Fakat Turan Çağlar'ın bilgi sızdırması yanına kalmıyordu. MIT görevlileri tarafından kaçırılıp bir güzel dövülüp ifadesi alınacaktı. Turan Çağlar'ın dövülmesi üzerine MIT Müsteşar Yardımcısı Recep Ergun, İstanbul MIT Bölge Başkanı Nuri Gündeş'i "Sen kim oluyorsun da bir emekli kurmay albayı keyfi olarak alıp sopalı işkenceli sorgulayabiliyorsun?" diye azarladı. Turan Çağlar sıradan bir asker değildi. 21 Ekim 1961 protokolüne imza atan 38 subaydan biriydi. Üstelik Cunta'nın Hava Kuvvetleri İstanbul temsilcisiydi. Yalnız küçük bir kusuru vardı. Ağzı fazla sıkı değildi. İstanbul Harp Akademilerindeki toplantıyı da gazeteci Bedi Faik'e söylemişti. Böylece cuntacılar arasına bir de gazeteci katılmıştı. Turan Çağlar 22 Şubat 1962 cuntası içinde de vardı. O dönem İstanbul Radyosu müdürüydü. Radyo o yıllarda oldukça önemli bir ihtilal aracıydı. Kim radyoyu ele geçirirse onun darbe yapma şansı daha yüksekti. Bu nedenle böylesine önemli bir sorumluluğu ona vermişlerdi. Gerçi başarısız olmuşlardı. Ancak ne Talat Aydemir ne de Turan Çağlar yılacaktı. Turan Çağlar bu kez 21 Mayıs 1963 cuntası içinde yer alacaktı. İhtilal gecesi Talat Aydemir'i Karaharp Okulu kapısının önünde karşılayan 3 emekli subaydan biriydi. Fakat yine hezimete uğradılar. Son darbe 3 idam sehpasının kurulmasına neden olmuştu. Turan Çağlar canını kurtarmıştı. Bu kitabın yazarlarından doğan Yurdakul da Turan Çağlar'ı yakından tanıyordu. Turan Çağlar'ı Nimet Arzık aracılığıyla tanımıştım. Kısa zamanda iyi dost olduk. Bu dostluğumuz Aydınlığın Kontur Gerilla yayınından sonra da sürdü. İstanbul'a gidişlerimde zamanım varsa Çağlar'a da muhakkak uğrar hatırını sorardım. Barış Manço'nun kayınpederi olduğunu da o gidişlerimde öğrenmiştim. Oldukça mütevazi bir yaşantısı vardı. Annesi de onun evinde kalıyordu. Bu uğrayışlardan birinde annesiyle birlikte mahallelerinde geçen gülünç bir olayı anlatmışlar. Ben de bunu köşe yazılarından birinde isim vermeden kullanmıştım. Turan Çağlar 12 Eylül'den bir ay kadar önce beni Ankara'dan arayarak heyecanlı bir sesle İstanbul'a çağırdı. Randevuyu evinde değil, Divan Oteli'nin pastanesinde vermişti. Önemli şeyler anlatacağını sezdiğimden iznini alarak randevuya yanımda Aydınlık Yazı Kurulu'ndan onun da tanıyıp güvendiği bir arkadaşla birlikte gittim. Takım elbisesine uygun bir papyon takmıştı, bizi bekliyordu. Hemen söze girdi. Darbe geliyor, komuta kademesi emir komuta zinciri içinde yönetime el koyacak. Haydar Saltık'la kuracıkları yönetimin genel sekreteri ve güçlü adam olacak. İrticai, Kürtçülük hareketlerini ve anarşiyi gerekçe yapacaklar. Ama beni sadece bunları söylemek için çağırmamıştı. Asıl kendisi için endişeleniyordu. Size de vuracaklar. Onun için beni tanıyan arkadaşlarınız lütfen bir süre ortadan kaybolsunlar. İşkenceye dayanamayıp benim adımı verirler. Tutuklanırım. Bu yaşımda buna dayanamam demişti. Aydınlık Gazetesi'nin bilgi kaynağı sadece Turan Çağlar değildi. 1976 yılında MİT'te temizlik operasyonu sonucu 8 üst düzey yöneticiyi teşkilattan zorunlu emekliye ayırmışlardı. Hemen hepsi sosyal demokrat kimlikle tanınıyordu. Bunlardan Kemal Eker gelini yabancı uyruklu diye teşkilattan kovuluyordu. Belçikalı gelini Eker'in makam otomobiline girerken görüntülenmişti. Tabii bu işi Mehmet Eymür'ün başında olduğu takip şubesi yapmıştı. Kemal Eker kimlerin kendisine oyun oynadığını iyi biliyordu. Çoğu daire başkanlığı görevinde bulunmuş 8 MİT görevlisi Danıştay'a dava açıp tekrar MİT'e dönüyorlardı. Gazetenin bilgi kaynakları arasında Kemal Eker de vardı. Kemal Eker'in verdiği bilgi ve belgeleri trenle Ankara'dan İstanbul'a getiren Aydınlık muhabiri Ahtapot operasyonu sonucu trende MİT tarafından soyuluyordu. Dipnot: Aydınlık Gazetesi muhabiri Ünal İnanç'ı trende soyan MİT görevlisi Kemal Düşünceli yıllar sonra çantasını çaldığı gazeteciyle arkadaş olacaktı. Gazetecinin çantasında işkenceci MİT görevlilerinin adları vardı. 12 Mart darbesinin Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın MİT müsteşarlığına getirmek istediği akrabası MİT Personel Daire Başkanı Abdullah Argun adını listede görünce kalp krizi geçirip vefat ediyordu. Başta MİT, emniyet olmak üzere devletin birçok kurumundaki iç çatışmalar taraflar tarafından hep basına sızdırılır. Nitekim Aydınlığın yaptığı yayın da bunun somut bir örneğiydi. Aydınlığın bilgi kaynakları arasında 12 Mart döneminde işkenceden geçmiş kişiler de vardı. Yapılan bir çağrı üzerine toplanan onlarca işkence mağduru, işkencecilerin kimliğini iğneyle kuyu kazar gibi birbirleriyle konuşarak tespit etmişlerdi. Gazetenin yazdığını MİT Müsteşarı Adnan Ersöz de doğruluyordu. Müsteşar Ersöz 15 Ekim 1978 tarihinde Yankı Dergisi'nin yazılı sorularına şu yanıtları veriyordu. 12 Mart'tan sonraki operasyonlarda MİT mensupları zaman zaman ve yer yer soruşturmalarda uzman olarak bulunmuşlardır. Ama bunların içinde aşırı işgüzarlık yapmış, iddia edilen suçları işlemiş kimseler olmadığını bugün kimse iddia edemez. MİT'te temizlik yapılmasını isteyenler, CHP hükümeti, kısmen haklı olabilir. Geçmiş devirlerde en hafif tabiriyle usulsüzlük yapmış olanlar, emir ve direktiflerin sınırlarını aşmış olanlar, bu yollardan gayretkeşlikle suç işlemiş olanlar, kafaları sadece bir tarafa göre şartlanmış olanlar vardır. Ama bunların tespit edilmesi haksızlığa maruz kalmadan kanun çerçevesine tesirsiz hale getirilmeleri kolay olmayacaktır. MİT mensupları 12 Mart sonrasının çok küçük bir grup tarafından yaratılan aşırılıklarının ezikliği içindedirler. MİT Müsteşarı Adnan Ersöz teşkilata bambaşka bir hava getirmişti. Kapalı kapılar ardındaki MİT'i kamuoyuna açıyordu. İlk kez bir MİT Müsteşarı açıkça basına demeç veriyordu. Müsteşar Ersöz o günlerde resepsiyonlara, törenlere, toplantılara katılıyor, sık sık sivillerle sohbet ediyordu. Ersöz Paşa'nın sıcak yaklaşımı ve teşkilatı konusunda yer yer öz eleştiri yapması takdir ediliyordu. Peki MİT Müsteşarı Ersöz teşkilatındaki aşırılığa, işgüzarlığa tamamen son vermiş miydi? Milletvekili oğluna MİT dayağı. Tarih 6 Kasım 1978. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği binasının inşaatı sürüyor. MIT böcek denilen dinleme cihazlarını binaya yerleştirmek için operasyon düzenleyecek, Mehmet Eymür'ün başında olduğu takip şubesine gözcülük yapacak. Operasyonun güvenliğini sağlayacak personeli taşıyan iki askeri kamyon MIT merkezinden yola çıkıyor. Ancak yolda bir aksilik oluyor. Özel bir otomobil en arkadaki kamyondan yol istiyor ancak bir türlü alamıyor. Kamyon şoförü MIT görevlisi biraz acemi, önündeki kamyonu kaybedeceğinden korkuyor. Otomobil sürücüsü sürekli klaksona basıyor. Mehmet Eymür olaya müdahale ediyor. Özel otomobildeki genci cadde ortasında evire çevire dövüyor. Eymür'ün bu hareketi operasyonu tehlikeye sokuyor. Hırsını alamıyor, otomobil plakasından evin adresini tespit ediyor. Eve gidip genci kolundan tutup MIT'e götürüyor. Mehmet Eymür'ün bu hırsını arkadaşları bile anlamakta zorlanıyor. Sorgulama için MIT'e götürülen genç teşkilatta da dayak yemekten kurtulamıyor. Ancak gencin CHP Erzincan milletvekili Nurettin Karsu'nun oğlu olduğunun ortaya çıkması bir anda ortalığı karıştırıyor. CHP bu olaydan sonra mecliste MIT'in faaliyetleriyle ilgili olarak genel görüşme açılmasını talep ediyor. Başbakan Ecevit partililerini sakinleştirmek için Mehmet Eymür'ün teşkilattan hemen uzaklaştırılmasını istiyor. Eymür MIT okuluna öğretim görevlisi olarak atanıyor. Mehmet Eymür ortalık yatışıncaya kadar Amerika'ya gidiyor. Ancak CHP'liler olayın peşini bırakmıyor. İşkenceci MIT görevlisinin teşkilattan atılmasını istiyorlar. Bunun üzerine Mehmet Eymür MIT'ten alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü'ne veriliyor. Tam bu sırada CHP hükümeti düşüyor. AP azınlık hükümeti kurulunca Mehmet Eymür tekrar MIT'e dönüyor. Yeni görev yeri Kontrespiyonaj Daire Başkanlığı emrinde. Batı Devletleri Şube Müdürlüğü'ydü. Amiri Hiram Abbas'tı. İkili yine buluşmuşlardı. 12 Mart askeri darbesinden sonra artık MIT'in kirli operasyonları arka arkaya kamuoyu tarafından öğrenilmeye başlanmıştı. Teşkilat sürekli prestij kaybediyordu. Personel bulmakta bile zorluk çekiliyordu. MIT daire başkanları özellikle Ankara'daki Mamak, Polatlı gibi askeri okullara gidip komutanlardan akıllı yedek subayların MIT'te çalışması için aracı olmaları isteniyordu. Hatta bazı askeri okullara yedek subayların askerlik bitiminde MIT'te çalışmaları için el ilanları asılıyordu. Öğrencilere MIT'ten mektup. 1978 öğrenim yılının sonuna doğru Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin bazı öğrencilerine pulsuz, kimden geldiği belli olmayan mektuplar gelmeye başladı. Gelen mektup bir devlet kurumunun personele ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve işe girmek isteyenlerin posta kutusu 507 numaralı mektupla başvurmasını istiyordu. Mektubun altında personel daire başkan vekili sıfatıyla bir imza vardı. Başvuran öğrenciler olayın sırrını çözdüler. Bir devlet kurumu olarak belirtilen yer MIT'ti. Bu yöntemle teşkilatın üniversite mezunu açığını kapatmak isteyen kişi ise personel daire başkan vekili Erkan Ersil'di. Dipnot, Yankı, 9-15-2-1978. MIT'e o tarihe kadar genellikle tavsiye ile personel alınıyordu. Tavsiye edilenler de ya personel ya da asker çocuğuydu. 644 sayılı yeni MIT yasasından sonra yine tavsiye ile eleman alımı vardı. Ancak personel adayı dilekçeyle teşkilata başvurmak zorundaydı. Sonra hakkında tahkikat yapılırdı. Kim vesaire gibi. 1971 yılından sonra sınavlar başladı. Artık sınavla personel alınmaya başlandı. Sınavlarda güvenlikle ilgili basit sorular soruluyordu. Yine de MIT'e o yıllarda giren kişi sayısı oldukça azdı. MIT harıl harıl personel aradığı o günlerde ülke kaynıyordu. Görünmez eller devreye girmişti. 17 Nisan 1978, Malatya Bağımsız Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'na gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu belediye başkanı gelini ve iki torunu can veriyordu. Kahveler, belediye otobüsleri taranıyor, vapur iskelelerinde, pastanelerde saatli bombalar patlatılıyordu. Cezaevinden sadece gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağaç'a kaçmamıştı. Son 1,5 yıl içinde Erzurum'dan 11, Sağmalcılar'dan 13, Van'dan 58, Adana'dan 16 mahkum kaçmıştı. Öğretim üyeleri, gazeteciler, eski bakanlar ve başbakanlar, senatörler, milletvekilleri, toplumda saygınlık uyandırmış isimler tek tek öldürülüyordu. Toplumsal kıyımlar yaşanıyordu. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta. MIT o günlerde ne yapıyordu? Hiç istihbarat alamıyor muydu? Tarih 13 Ekim 1979. Adana Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Nevzat Bölügiray MIT Bölge Müdürlüğü'nü ziyarete gitti. Hem ziyaret etmek hem de bazı isteklerimi iletmek amacıyla MIT personelinin bulunduğu yere gittim. Bir cadde üzerinde büyük bir apartmanın önünde durduk. Apartmanın kapısında beni karşıladılar ve içeri girdik. MIT diye girdiğim yer bildiğimiz bir apartman dairesiydi. Ben ise geniş bir bahçe içerisine gizlenmiş, güvenli, özel yapılmış bir bina ve kapısında da sivil bir kuruluş adı yazılı bir levha göreceğimi sanıyordum. Şaşırdığımı gören görevliler özel bir binalarının bulunmadığını ve bu nedenle bir apartman dairesinde oturduklarını açıklıyordu. Ya güvenlik, apartmanın kapısına dikilen iki nöbetçi erle sağlanıyordu. Güya gizliydi ama burasını herkes biliyordu. Dipnot, Nevzat Bölügiray, Sokaktaki Askerin Dönüşü, sayfa 71-72. Yıllar geçti ama uygulama hiç değişmedi. MIT binaları çoğu zaman espri konusu olmaya devam ediyordu. Beyaz eşya satan Trabzonlu bir esnaf mağazasını başka bir yere taşımış, boşalttığı dükkanın camına da yeni yerimiz MIT'in tam karşısıdır diye yazmıştı. 27 Nisan 1999 tarihli Milliyet gazetesindeki küçük ilan dikkat çekiciydi. Demet Evler'de geniş MIT manzaralı şahane daire acilen satılık. Diyarbakır'da ise dolmuş şoförleri MIT'in bulunduğu bölgeye giderlerken MIT'e MIT'e diye bağırarak yolcu topluyorlardı. Aynı durum Ankara Bahçeli Evler semti için de geçerliydi. MIT sorguya girsin mi, girmesin mi? Kanın Türkiye'yi yutmaya çalıştığı o günlerde MIT toplayabildiği kadar istihbaratı sarı zarflar içerisinde sıkı yönetim komutanlarına göndermekle meşguldü. Adana Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Nevzat Bölügiray anlatmaya devam ediyor. Bölgedeki MIT görevlilerine iki de bir, bana laf değil somut hedef gerek dedikçe onları üzdüğümü biliyordum. Sınırlı olanaklarıyla benim istediğimi yapmaları olanaksız gibiydi. Buna karşın Adana'da çok önemli bir terör örgütünün içine sızmayı başarmışlardı. Ancak örgütü suç üstünde yakalayabilmek için zamanlamayı sağlayamıyorlardı. Örgüt içindeki elemanın bunu o anda bildirmesi çok güç bir işti. 2 ay süren bu çalışmaları büyük bir sabır ve umutla izlerim. Sonunda zamanlama ayarlanmış ve operasyonun düzenlenebileceği bildirilmişti. MIT'in eş güdümünde güvenlik amirleri gerekli planlamayı ve hazırlıkları yaptıktan sonra kararlaştırılan günde örgüt evine baskın düzenlenerek ikisi polis, 48 örgüt üyesi ele geçirildi. Birkaç ay sonra yeterli kanıt bulunmadığından bu tutuklular bırakılınca MIT, emniyet ve mahkeme arasındaki birbirini suçlamalar yinelendi. Gerçekte MIT terörün genel tablosunu çizer, geleceğe dönük genel yorumlar yapar, örgütleri saptar ve bir kısım üyelerinde ismen belirler ve emniyete verir. Bundan sonra onları suç kanıtlarıyla yakalamak için operasyonlar düzenlemek güvenlik kuvvetlerine düşmektedir. Eğer operasyon başarılı olursa bu başarı emniyetin oluyordu. Başarı sağlanmazsa emniyet suçluların kanıtlarıyla yakalanmalarını sağlayacak tüm ayrıntılı bilgileri MIT'in vermediğinden yakınırdı. MIT ise yasalar nedeniyle bizzat bir operasyon yönetemez ancak yardımcı olabilir. Genelde bunların hepsinde bir gerçeklik payı vardır. MIT bazen bu tür suçlamalara yanıt vermek ister gibi derlediği bilgileri emniyet yerine daha üst kademelere verebilir. Emniyet de başarısının sadece kendisinde olması için MIT'e bilgi vermeyebilirdi. MIT ve emniyet arasında eşgüdüm eksikliği ve rekabet her zaman sürmüştür. Ancak bir toplantımızda hukuki bir sorun ortaya çıktı. MIT temsilcisi, efendim bazen çok önemli örgüt elemanları yakalanıyor. Bunların sorgulanmalarında çok önemli ipuçlarının ele geçirilmesi olası. Ancak emniyet bizim sorguda bulunmamıza izin vermiyor ya da zorluk çıkarıyor. Emniyet müdürü, yasalara göre soruşturmada polisten başka hiç kimse bulunamaz. Biz önemli ifadeleri onlara verebiliriz. MIT temsilcisi, önemli olan sadece ifadelerin bize verilmesi değildir. Gerek örgütlerin gerekse ideolojilerin çok geniş ve karmaşık yapıları bakımından bu konularda özel bir bilgi ve yetiştirmeyi gerektirmektedir. MIT'in elemanları bu konuda uzmandırlar. Emniyet müdürü, ama yasaya göre sorgulara katılamazsınız.